Hoş geldiniz. Tabii ekran başında tam 8'i bekleyen mizaç meraklıları buradalar. Biraz bekleyelim. Toparlanalım. Bu esnada sizler de mizaçla alakalı hepinize merhaba. Mizaçla alakalı merak ettiğiniz soruları da bir yandan toparlayın. Not alın. Bu şekilde işimiz daha da kolaylaşır, hızlanırız inşallah. Biraz yavaş yavaş toparlanalım. Başlayacağız. Bu esnada biraz sohbet edelim. Nasıl geçti döneminiz, zorlu süreçleriniz nasıl geçti? Uzun süredir bir psikodinamik sohbet yapmıyorduk. Yaz rehavetinden şöyle bir çıkalım, sezona bomba gibi başlayalım istedik. Nasılsınız? Haliniz, vaktiniz? Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii okullar açıldı kısmen. Aranızda çocuklar vardır. Online'lar, telafiler derken bir yoğunluk başladı. Ve artık nasıl idare edeceğinizi düşünüyorsunuzdur. Zorlu süreçler, sonumuz ne olacak? Kaygıları vardır. Evet, hepsi var. Ancak inşallah güzel niyetlerle, güzel dualarla, hayırla bu süreci atlatalım inşallah diyelim. Biraz toparlanalım. Evet, yavaş yavaş gelsinler. Şöyle bir toparlanalım. Sonra başlayacağız inşallah. Bu esnada biraz ben gelenlere kendimden bahsedeyim. Her seferinde tabii ki psikodinamik sohbetleri şöyle bir kısaca da anlatıyorum nedir ne değildir diye. Hem toparlanırken canınız sıkılmasın beklemeyin diye tabii bundan da sıkılıyorsanız da direkt yönlendireceğim web sisteme. Evet, ben Deniz Ayşenur Karahan Yabanigül. Ergenler, yetişkinler ve ailelerle çalışıyorum. Atölyeler düzenliyoruz. Bir yandan Marmara Üniversitesi PDR doktor öğrencisiyim. Devam ediyor, tez dönemindeyim. Onun dışında bayanlarla da çok farklı atölyelerimiz oluyor. Duygusal farkındalıklar, özgüven, mizaç eğitimleri, sınır eğitimleri, terapi eğitimleri. Bunlarla hayırlı akşamlar bu arada. Bir yandan da yorumlara cevap vermeye çalışayım. Bunlarla ilgileniyorum. Onun dışında yaptığımız, uyguladığımız teknikleri merak edenler için de psikolik.com benim şahsi web site adresimden girip bakabilirler efendim. Neler yaptığımıza. Evet, psikodinamik sohbetler bu yaptıklarımızdan bir tanesi. Psikodinamik sohbetleri çok fazla psikoloji ilgisi olan ancak eğitim alamayan veya gidip dinleyemeyen kişilere yönelik olarak da niyetle aslında başlamış bulunmaktayız. Öyle bir şey ki bildiklerimizi paylaşmadan bir kaps hali yaşıyor insan, taşıyor çatlarcasına. O yüzden o ilmi de bir yandan akıtma, Hollanda'dan merhabalar, onu akıtma gereği hissediyor. Bu böyle bir paylaşım niyetiyle oluşturuldu. Şu ana kadar 3 tane yaptık. Yani bu üçüncüsü oluyor. İlki yine nöropsikologla yaptığımız bir çalışmaydı. Kendisi benim arkadaşımdı. Diğeri bir kadın doğum uzmanıydı. Cinsel kimliklerimizi kültürel olarak bayan ve erkek rollerini bir yandan da oluşturduğumuz cinsel kimliklerimizle ilgili çatışmalarımızdan bahsettik. Bugün de sevgili Özgü Güler'le beraber olacağız inşallah. Özgü Güler'i şöyle bir evet, inşallah kaydedeceğim nasip olursa. Bunu çok kişi söylüyor çünkü evet bu vakitler biliyorum çocuk uyutmalar, yemekler vesaireler derken biraz problemli oluyor. Normalde saati 9.45'te yapıyorduk. Yaz saati saat 8'e çektik. O yüzden bu ihtimali göze alarak kaydediyoruz inşallah. Zaten sonrasında dileyenler hem web sitemden hem de YouTube'dan izleyebilirler. Aynı zamanda podcastlerden dinleyebilirler. Diyelim, lafı uzatmayalım. Sevgili Özgü Güler aramızda. Ben kendisini davet edeceğim. Kendisini kimdir? Kendisini çok daha detaylı anlatır elbet. Ancak kendisi bir eğitimci, yazar. Çok kıymetli çalışmaları var. Bu mizaçla alakalı yapacağımız çalışmada da hani düşünürken acaba kimle çalışsam, kimi konuk alsam gibi düşünürken tevafuken tanıştığım birisi oldu. Güzel sohbetimize kendisini davet edelim. Evet.
Sevgili Özgü Güler, bekleniyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız?
Hayırlı akşamlar. İyiyiz. Çok şükür. Ben ve katılımcılar olarak hazır ve nazır bekliyoruz. Güzel sohbetimize başlamak için sabırsızlanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sizi şöyle bir tanıyalım Özgü Hanımcığım. Tanıyanlar var, tanımayanlar var. Şöyle bir halleşelim, sonra yavaş yavaş geçelim konumuza inşallah.
Evet, şimdi şöyle kısacık özetlemek isterim. Eğitim üzerine çalışıyorum. 16-17 yıl olacak. Şimdi ilk başta tabii ki İngiliz Edebiyatı'ndan sonra öğretmenlik yaptım 6 yıl kadar. Sonrasında işte bir dizi aldığım eğitimlerle bu işi bireysel boyuta taşımaya karar verdim. İşte hep böyle özel sektörden şikayet ediyoruz. Birazcık onun böyle yansımaları oldu aradığımı bulamadığım için. Dedim ki ya ben bu işi birebir yapmak istiyorum. Öğrencilerle birebir çalışarak devam etmek istiyorum dedim ve ondan sonra bir 10 yıl kadar yani 11. yılıma giriyorum. Öğrenme üzerine öğrencilerle bireysel bazda çalışıyorum. Daha çok tabii ki bizim biliyorsunuz ülkece kaygımız öğrencilerde hep böyle sınav başarısı. Anne babalar belli bir yıldan sonra etekleri tutuşuyor. Biraz farkındalıkla onun şeyi değişiyor tabii ki. Senesi değişiyor. Kimisi son sene böyle etekleri tutuşuyor. Kimisi biraz böyle daha erken yıllarda bunu sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi başarı için de öğrencilerde sadece öğrenmek ve ders çalışmak meselesi değil. Onu sağlayabilmek için işte o taraf olsun ama onun olmasının mümkün olması için asıl diğer tarafları da çok sağlam bir şekilde yani öğrencinin hayatında ne varsa hepsiyle alakalı böyle sağlam bir çalışma ve düzen, disiplin, program her şeyi de bir çok güzel bir şekilde takip edip yürütmek filan bunlar gerçekten beceri isteyen, zaman alan şeyler ve ben çok öğrencilerle bu konuda çalışıyorum aslına bakarsanız. Fakat bu sürecin en başından itibaren Enneagram bilgisiyle başladığım için Enneagram'da bu yıllar içerisinde belli bir birikim kazanmış oldum bu konuda. Şimdi artık Enneagram'da bakıyorum bir hakimiyetim var birkaç senedir bunu fark ettiğim için de bu konuda eğitimler düzenlemeye başladık. Enneagram'a tabii sadece öğrenciler değil yetişkinler de ilgi gösteriyorlar. Hatta zaten bizim öyle bir sistemimiz var ki eğitim sisteminde yani KPSS'ye hazırlanan yetişkinlerde bile zaten kendini tanıyamama, yeteneklerini, ilgi alanlarını keşfedememe, işte ne bileyim sınava nasıl çalışacağını bilememe gibi durumlar hala yetişkinlerde de, genç yetişkinlerde de rastlanan bir durum. O yüzden bu anlamda özellikle genç yetişkinlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Genç nesili biraz dert ediniyorum. Yani elimden geldiğince bu anlamda çalışmalar yürütüyorum.
Allah kolaylık versin. Aslında ben şey diye düşünüyorum. Yani yolu bir şekilde insanla kesişen herkesin bu bireysel farklılıklara bir şekilde kafa yorduğu ve oraya kapı araladığı sonucuna varıyoruz. Çünkü çıkmaza giriliyor bir yerde. Şimdi herkesin kendi alanından öğrenmeyle ilgili çalışıyorsa bir kişi hakikaten bu öğrenmedeki farklılıklar nedir? Neden birisi daha kolay öğrenirken bu tekniği bir diğeri öğrenemiyor gibi. Yine bu yoldan gidiyoruz. Veya birisi işte psikolojik danışman bir psikologsa bakıyor ki aynı terapi tekniği birçok kişiye aynı etkiyi yapmıyor. Evet. Dolayısıyla hani ne var burada? Bir doktor yine aynı şekilde verilen ilaç o kişiye neden etki ediyor da diğerine etki etmiyor gibi gibi bir sürü çeşitlendirebiliyoruz. Bu noktadan baktığımızda o yüzden mizacın kıymeti çok büyük. Mizacın anlaşılabilmesi birçok farkındalığın kapısını da aralıyor aynı zamanda. Bu manada çok kıymetli ve çok değerli buluyorum. O yüzden hani gerçekten bunu dert edinen insan, insanı anlamaya ve insana fayda vermeye, fayda sağlamaya gayret eden kişinin yolu bir şekilde mizaca dayanıyor. Ona inanıyorum. veya öğrenmek istiyor veya gayret ediyor, muhakkak bir mizaç sözünü, kelimesini duyuyor oluyor.
Evet.
Evet, bugün de mizacı tanıdıkça kuvvetlenen ilişkilerden bahsedelim istedim. Öyle ki biz hani birçok şeyde gayret ediyoruz ama bir bakıyoruz ki yerimizde sayıyoruz. Yani bazen diyor ki insan, bu kadar çalışıyoruz. Öğrenmede olsun, işte sadece okul hayatında değil, yani sosyal hayatta da, geçim noktasında da olsun, sosyal ilişkilerde de olsun. Yani bir şey ters gidiyor. Yapıyoruz ama niye olmuyor? Dan yola çıkarak işte tam da bu noktada belki de kaçırdığımız bir detayı bugün konuşalım istedim sizinle. Giriş yapacak
Evet.
olursak, genel olarak Enneagram'ın bilenler veya bilmeyenler için şöyle bir kapı aralasak ve oradan devam etsek, konu bizi nereye götürürse oradan hallensek diyelim. Tamam mı?
Tabii ki, tabii ki. İlk önce Enneagram'dan biraz dediğiniz gibi bahsedeyim ne olduğundan. Aslında kelime anlamı 9 nokta Yunanca'da ve çok çok eski, kadim bir bilgelik olarak söyleniyor. İşte kişilik tipleri sistemi, mizaç tipleri sistemi isimleriyle karşılaşabilirsiniz ama ben işte bir yerden sonra bu isimlerin, bu tanımların karşılamadığını fark ettim. Yani dedim ki burada başka bir şey var. Burada çok derinlikli bir durum var. İşin içine giriyorsunuz. Yani öyle uzmanlık falan hani kolay bir şey değil. Çok yıllar olan bir şey ve işin içine girdikten o yılları tecrübe ederken acayip şaşkınlıklar yaşıyorsunuz. Bunlar nasıl olur diyorsunuz. Yani psikolojide şimdi siz bilirsiniz bu konulara tecrübeli olarak, işin içinde olarak. Hani farklı farklı kişilik tipleri, sistemleri var. Yok işte çok eskilerden söylemler var.
Kuramlar var.
John Locke çıkmış. İşte tabula rasa demiş, insan boş bir levhadır. Tamamen yaşantılarla o kişiliği gelişir demiş mesela. Filan. Bunun gibi hala belki insanlar teorilerle ortaya çıkıyorlar ama bir bakıyorsunuz ki bir Enneagram hepsinin üzerinde bir yerde. Gerçekten de bir bilim ve çok çok detaylı bir bilim, çok şaşırtıcı bir bilim. İnsanın iç dünyasını anlatan bir bilim. Aslında bu iç dünya dediğimiz şey de fıtrat kelimesiyle tanımladığımız yapı. İçeride bir yapı var ve bu yapının çok güzel bir tanımlaması, detaylı bir şekilde ortaya konması. Yani bir sistem diyebiliriz Enneagram için ama ben bir bilim diyorum gerçekten. Bu ayrımı yapmak gerekiyor. Yoksa kafalar karışabiliyor. Hocam şu da vardı, işte 16'lık kişilik tipleri sistemi var, 4'ler var, 2'ler var. Neler var böyle ama...
Evet.
Şimdi meraklıyım da eskiden onları da biraz araştırmıştım. Hani ne olduğunu bildiğim şeyler ama hani çok detaylı hakim değilim konulara. Gerek olmadığını da fark ediyorum zaten. Yani belli bir okuma yaptıktan sonra şeyi fark ediyorsunuz. Yani burada tabii ki kategorilere ayrılıyor. İşte güzel bir şey insanları kategorilere ayırmak ama bu kendi araştırmalarımızla bilim adamlarının hani sosyal ya da psikolojik anlamda çalışmalar yapan insanların yapabileceği çalışmalar olduğunu görüyorsunuz. Diğer tarafta gerçekten şaşırtıcı, yani yaratıcının insanı nasıl yarattığı üzerine bir sistem. Yani şu acayip büyük uçurum var arada. Enneagram böyle bir sistem. İşte bu sistem dediğiniz gibi aslında yani hayatta bir şeyler yapma çabasında olan her insanın bilmeye ihtiyacı olan bir bilgi. Ne yapıyoruz? Mesela kitaplar okuyoruz, kişisel gelişim üzerine, iletişim üzerine, yok işte ne bileyim insanları tanıma sanatı, ikna sanatı, kendini ifade etme becerileri gibi hani bir şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz kendi kendimiz üzerinde. Ama bir bakıyoruz ki yani o kitaplar da hani bir yere kadar o sıkıntılar niye düzelmiyor? Ben nerede yanlış yapıyorum? Tam dediğiniz gibi. Şimdi Enneagram bilmek yani herkese bir kere aynı aydınlanmayı ve şaşkınlığı sağlamıyor olabilir. O aslında bizim hayata bakış açımızla da alakalı bir şey. Ama şunu bilmek bile çok kıymetli diye düşünüyorum. Herkes için önemli bir şey. Şimdi herkes bizim gibi düşünmüyor. Bunun farkındayız. Ama neye odaklı düşünüyorlar? Şimdi bunu bilmek çok ince bir detay. Tamam, herkes bizim gibi düşünmüyor. Farklı farklı bakış açıları var. Evet. Ama ne odaklı düşünüyorlar? Şimdi bunu fark ettiğimiz anda o insanın bizimle alakalı, hayatla alakalı yaptığı bütün yorumlar yerine oturuyor. Artık anlıyoruz. Çok daha iyi anlıyoruz. Neden o yorumları yapıyor mesela?
Veya bu davranışı niye sürekli döngü olarak benim karşıma çıkartıyor gibi.
Evet, evet. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapabiliriz. Enneagram'da işte 9 farklı mizaç tipi var. Ve bunlardan bazıları daha baskın mizaçlar, bazıları daha böyle yumuşak mizaçlar diyebiliriz. Şimdi yumuşak mizaç dediğimiz şey daha böyle etkiye açık olan taraf oluyor. Diğer baskın mizaç da etkilemeye daha yatkın olan taraf oluyor. Şimdi işte hayatta birilerinin o geldiği nokta, işte ne bileyim iş hayatındaki yöneticilerimiz nasıl tavırlar içerisindeler? Türk insanına bakıyorsunuz, ben sosyolojide çok meraklıyım, yüksek lisansım var. O konuda böyle çok sevdiğim bir alan. Hani şeye bakıyorsunuz mesela, ülkemizde mesela işte şu araştırılmalı diye düşünüyorum. Yöneticilerin mizaç tipi. Yani gerçekten bizde şöyle bir şey var. Çok böyle baskın, çok böyle sözü geçen, hötö hötö, ters konuşan, yeri geldi mi lafını esirgemeyen, dobra insanları biz yönetici olarak görmek istiyoruz. Yani bu insanlar olsun yönetici filan.
Hakkını neden versin yerinin.
Evet. Neden böyle? Çünkü hani diyoruz ki hani arkamızı dönersek çalışanlar hani sarpa saracak, işte kendi dedik bildiklerini okuyacaklar, bu işler yürümez, başlarına bir otorite lazım mesela. Böyle evet, düşüncelerimiz var. O yüzden de mesela işte bazı mizaçların daha fazla böyle yöneticilik pozisyonlarında olduğunu görüyorsunuz. Bazı şeyler gerçekten şunu ayıramayız, yani böyle bir şey yok. Yani işte şu mizaçlar yöneticiliğe uygundur, şunlar değildir diyemeyiz. Ama hani ülkemizdeki sistemde yumuşak mizaçlar tabii ki yöneticilikte zorlanıyorlar. Ben bunu mesela kendimde keşfetmiştim. Dedim ki hani ben şimdi çok özel sektörde gezdiğim için benden olmaz dedim yani. Mesela hani ben yöneticilik böyle parmak sallama, işte şöyle yapacaksın, ölsen de kalsan da yapacaksın filan gibi mesela, hani o tavırı yani ben benimseyemiyorum. Demek ki diyorum mesela ben de yönetici olabilirim. 9 farklı yönetici olma şekli vardır. Buradan evet, yürüyorum ama hani örnek
aynen
gibi olmuş.
Aynen öyle.
Farklı farklı şekillerde, üsluplarda yapabiliriz yöneticiliği ama dediğim gibi kabul gören bazı şeyler var. Hani sosyal anlamda. Dolayısıyla da işte mesela bu kişisel gelişimde anlatılan, pompalanan da başka bir şey var. O da işte Amerikan sisteminin bize empoze edilmeye çalışması diyeyim. Mesela ne diyorlar? İşte kişisel gelişimde özgüven çok önemlidir. Özgüven demek kendini çok iyi bir şekilde ifade etmek demektir. Bu çok doğru. Buraya kadar doğru yani. Ama sonrasında diyorlar ki işte bunu yapabilmek de şöyle bir duruş gerektirir. Şöyle bir ses tonu, şunları kullanıp, şu ifadeler. Ya o kalıba girmek zorunda mıyım? Değil mesela. Mi? Yani değilim aslında mesela. Orada da değilim. Yani kendini ifade demek ben olduğum gibi kendimi doğru bir şekilde ifade edebilmeliyim. Ama evet, bir kalıba girmek zorunda mıyım? Aslında değilim. Mesela o bize pompalandı. Senelerce 90'larda başladı. 2000'li yıllarda yükselişe geçti filan. Bilirsiniz, duymuşsunuz.
Evet, evet. Başarı odaklı.
Başarı odaklı filan böyle özgüven şeyleri derken herkes kendini bir kalıba sokmaya çalıştı. İşte bizim yanılgılarımız aslında bu Enneagram bize bu farkındalığı katıyor. Ya böyle bir şey gerek yokmuş. Ben olduğum gibi de değerliyim, kabul görebilirim. Hani illaki o harika, çok konuşkan, çok girişken, çok şöyle insanları toplum içerisinde güldüren falan. Böyle böyle özellikler olmak zorunda değilmiş. Değerli olan o değil. O da kıymetli. Benimki de kıymetli. Benim ne sahip olduğuma ilk önce fark etmem. Ondan sonra da oradaki olumlu özellikleri geliştirmeye çalışmam falan. Kendi üzerimde doğru bir şekilde aslında gelişim üzerine çalışmalıyım. Yani bir kalıba sokma üzerine değil. Hani i̇şte burada, Enneagram bunları, buyurun.
Estağfurullah.
Bunları sağlamaya çalışıyorum.
Aynen öyle. Yani özgüven sözü geçti ya, araya çok böyle bir parantez açılsın var. Hani bu söylediğiniz gibi özgüven şişirtiliyor, işte şöyle olursa böyle olursa bunlar özgüvenli olurlar gibi gibi. Aslında şu aslında değil mi, bizim özünde de vermek istediğimiz mesaj. Her mizaç kendi rayında olsa zaten özgüven açığa çıkacak. Yani özgüven dediğimiz şey zaten kendiyle barışma ve kendisini olduğu gibi kabul etme hali. Dolayısıyla yönetici vasfında olmam gerekmiyor ya da işte ne bileyim yetkin olmam gerekmiyor, ne bileyim güven uyandırmam gerekmiyor. Huzuru sağlayan kişi olmak zorunda değilim mizaç olarak. Her neysem o yol üstünde olduğumla kabul gördüğümde bir özgüven yaşıyorum. Hatta kabul görmeye bile ihtiyaç duymamamız gerekiyor ki bu tabii iç ses ve yaşantılarla da çok bağlantılı gelişen bir durum. Ama temelde yapmaya çalışılan şey de kişinin özüne döndürülmesi sürecinde de kişiye bunu kazandırmak. Öğrenmede de bu böyledir. İşte psikolojik tedavilerde de bu böyledir. Aslında yaptığımız şey ne? Kişiyi tekrar rayına oturtturabilmek. Çünkü biz hakikaten raydan çıkıyoruz, öyle değil mi?
Evet, yani işte ne yapıyoruz mesela, yanılgılarımızdan bir tanesi insanların dediğine çok önem vermek. Hani onların söylediği kalıpları, bu etkiye açık olan mizaçlar bunu daha çok yapıyor. Aa öyle dedi, gerçekten öyle öyle değilim ya, yapamıyorum, yapmaya çalışmalıyım. Yani doğru söylüyor falan gibi mesela, hemen etkilenip o kalıplara girmeye çalışmak, onların sözleri doğruymuşçasına. Onlar halbuki, her insan kendi mizacının gözlüklerini takmış. O gözlüklerle bizi yorumluyor, hayatı değerlendiriyor. Şimdi onun gözlükleri, onun bakış açısı benimkiyle bir olmuyor, örtüşmüyor mesela. Ve bu sefer ben kendimi kötü hissediyorum. Bazı mizaçlar sen merkezci olup hani hemen seni öne alıp, seni değerlendirip, sana kıymet verip kendinde hata arayanlar var. Bir de eğer uyuşmuyorsak, örtüşmüyorsa düşüncelerimiz, sen yanlışsın diye mesela bir yanılgılar ne var? Hani bunlar hemen hızlı karar verildiği anda, ya ben ya ben yanlışım, yine ben yanlışım, acaba ben bir şey dedim diye mi böyle oldu, acaba ben böyle yaptım diye mi, acaba hata nerede yaptı? Ya belki sen yapmadın yani. Bir de diğer tarafı da düşün. Hani onun da belki o etkileşim, yani o karşılıklı bir durum.
Bir de bazen görüyoruz ki, bir de bazen görüyoruz ki aile de bunu telkin etmemiş. Hakikaten aileden de böyle bir yetişme şekli yok. Ama diyor ki mesela, bu bana nereden geliyor? Sanki içeriden, hani bu da her mizacın temel korkuları, temel negatif duyguları, temel pozitif duyguları, hayattaki anlamları vesaireleri var ya. Hakikaten benim içimde de kolektif bilinçaltımda da beni ve hayatı okutacak bir sistem ve yazılım var. Ve bu yazılım üzerinden ben bu kodları çekiyorum hayatım aslında. Bilmeden de bir bakıyorum ki yetersiz hissiyatı varsa, meyli varsa, kendisini suçlamaya, eleştirmeye meyli varsa bir mizacın, bakıyoruz ki hakikaten eleştiren insanlarla karşılaşıyor. Niye? Görebilmesi adına. Yani bütün bunların dengesi de çok önemli. Bunu bilebilmek kişiyi aslında özgürleştiriyor bir manada, öyle değil mi?
Evet, evet. Çok inanılmaz bir farkındalık ve anlatılacak bir boyut değil diye. Yani bu aslında her mizaçtan, insandan ben çok değerli bulduklarını, bunun yorumunu çok alıyorum. Hani bu şey diyemem. Mesela şey, şu yorumu yapıyor insanlar genelde. Şimdi tip 4'ler böyle bir kendilerinin anlamını, hayattaki yerlerini ve hayatın anlamını keşfetmeye daha yatkın olduklarından. Hocam bu enneagramı tip 4'ler daha bir benimsiyorlar sanki mesela. Hani öyle
yürür giderler.
Evet, tabii ki daha büyük bir anlam ifade ediyor olabilir. Ama bu hani tip, bütün tip 4'ler de bunu kabul edip benimseyecek gibi bir şey, bir genelleme yapamayız. Diğer mizaçlar da bunu çok yapmıyor diyemeyiz. İnanın tip 8'lerde bile, yani ben diyor hani evet, neden bu kadar çabuk öfkelendiğimi, neden bu çatışmaları yaşadığımı daha iyi anlıyorum diyor. Çünkü savunmasız kaldığımı ve bana zarar verilecekmiş gibi. Ya bu içgüdüsel bir şey. Bunları biz planlı, bilinçli bir şekilde düşünerek yapmıyoruz. Bunlar bizim içgüdüsel hareketlerimiz, yani birden davranışa dökülen şeyler oldukları için, işte bunu fark etmek, nedenini buluyorsun. Nedeni bulduğun anda nerede dur demen gerektiğini fark ediyorsun kendine. Evet. Yani o sağlıklı boyuta geçmeyi çok kolaylaştıran bir şey haline geliyor. O savaş bitiyor. Kendinle ya da insanlarla, dış dünyayla savaş veriyoruz. Ben çok ciddi bir savaş veriyordum mesela. Yani öyle bir çözülme yaşadım ki, kendimde bunu yaşadıktan sonra işte bunu bu kadar anlatma derdine daha çok düştüm tabii ki. Diğer insanlar da bunu görüyorum aynı şekilde. İnanılmaz bir kendimizle barışma yolu diye düşünüyorum. Ama
yani yaratılmamın bir sebebi varmış diyor insan, değil
evet,
mi?
Evet, evet. Yani hem öyle, hem de çok daha fazlasını da sunuyor bize. Yani kendini keşfetmekle kalmıyorsun. Üzerine kendimi nasıl geliştirme noktasına çok büyük fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Yani Enneagram bilmeseydim bu kadar kendimi geliştirebilir miydim? Benim için Enneagram ve tasavvuf bir arada. Hani tasavvufa da bir ilgim var. Oradan da böyle besleniyorum. İkisi olmasaydı asla bu noktaya gelemezdim diye düşünüyorum manevi boyutta.
Bu ikisi tasavvuf çok... deyince aklıma geldi. Şimdi herkes bir şeyle örtüştürüyor ya kendi hayatında. Ben de Enneagram'ı nereye, hani sağlamasını nasıl yaptın, hayatta hakikaten neresine dokunuyor diye sorduklarında şunu söylüyorum. Birçok terapi tekniğini de aslında sağlamasını yaptığım alanlar var. Rüya terapisinde, o da tasavvuftan beslenen bir alan. rüya terapisinin nefs psikolojisinde hakikaten enegramın çeşitlerini ve versiyonlarını görüyoruz rüyalarda. Yani bize göstermeye çalıştığı şey o ikra kitabet derken, kendi kitabını oku derken ki ve sunduğu modellerde, sunduğu rollerde aslında kendini oynuyorsun. Dolayısıyla gelişme potansiyelin de sana orada veriliyor. Tamamlanma potansiyelin, eksiğini tamamlama, risklerini azaltma potansiyelin de aslında hep orada veriliyor. Dolayısıyla belki şu an için bildiğimizle veya bilebildiklerimizle geldiğimiz noktadan hareketle söyleyeceğim. Çok kıymetli bir noktada. Ama bundan başka bir vakit olur, bu çeşitlenir ve bunun üzerine inşa edilen başka ilimler olur. Daha derin ilimler aşikar hale gelir. O zaman da zaten bu bir basamaktı. Her biri bir basamak, bir hikmete ulaşma manasında. Öyle göreceğimizi düşünüyorum tabii ki.
Evet, evet. Yani şöyle bir şeyi de söylemiş olalım. Burada yeri gelmişken önemli bir nokta. Hani insanlar şimdi bilmeden baktıklarında, yani dışarıdan bakıldığında bir yanılsama olabiliyor. 9 farklı mizaç tipi demek, yani dünya üzerinde sadece 9 mizaç mı vardır yani? Bu kadar mıdır insanlık?
Aynen. İşte, en çok gelen eleştirilerden değil mi?
Evet. Bu bir etiketleme değil midir? İnsanları kalıplara sokmak değil midir? Mesela söylenebiliyor böyle şeyler. Bu kesinlikle enegram bilmeyen bir insanın ön yargısı ve aslında doğal da bir ön yargı. Şimdi bilmeyen de ne düşünsün? Normal. Hani çok yüzeysel bir şekilde bahsedildiği zaman böyle gibi. Ama o kadar incelikli ve o kadar detaylı ki aslında insanlar 9 tipten oluşuyor dediğimiz şey, sadece temel tipten bahsediyoruz. Yani benim temel mizacım evet bir tane, ama bunun içerisinde benim kanadım olabilir. Bunun içerisinde benim sağlıklı sağlıksız aralıktaki potansiyelim var. Bunun içerisinde benim streste ve rahat modda gittiğim farklı mizaçlar var. Öyle
alt
geniş
tipler
bir...
var.
Evet. Aynen öyle, bir de alt tipler var. Öyle geniş bir tepsi ki bu. Yani öyle bir büyük bir potansiyel içerisinde geziniyorum ki ben. Hani insan değişir mi? İnsan o işte o potansiyel içerisinde çok çok büyük değişimler yaşayabiliyor. Ama şunu görüyorsun. Şaşırtıcı olan şu. Gerçekten zamanla insan mesela işte ne bileyim bazı sıkıntılar yaşadığında, yıprandığında evet gerçekten sağlıksız boyut da o sağlıksız boyuta gidiyor.
Evet.
Gerçekten strese girdiğinde o stres de şuraya gider ve şunu der dediği şeyi söylüyor gerçekten. Bu olabilir mi ya? Yani buna gerçekten insanın bir kere hayretle bakması gereken bir şey. Bu doğadaki her şeye hayretle bakmamız gerekiyor aslında. Hep bunlar alıştığımız şeyler. İşte çiçek de bir mucize aslında. Ama biz ona göre göre alışmışız. Bir kıymeti kalmamış. Yani anne tatlı bir şey diyoruz ama hani onun gibi yani o kadar mucizevi bir şey ki bu sistemin insanlarda tezahürünü görmek
görebilmek,
yani.
Aynen. Hatta burada şey aklıma geldi. Çok güzel bir metafor var ya, hani sofrada yemek yiyorsun. Herkesin önünde kaşığı, çatalı, bıçağı var. Önüne herkesin farklı yemek gelebilir. Ama çorba geldiğinde en çok kaşıkla yiyecek olan kişi şanslı gözükür. Ama herkesin elinde kaşığı da, çatalı da, bıçağı da var. En çok hangisini kullanmaya daha meyyal olan kişi, daha mahir olan diyeyim hatta, diyecek ki çatal kullanan kişi, ya ben çorba geldi önüme, ben şanssızım, eksi birden başlıyorum gibi yorumlayabilir mesela. Ama bir başka yemekte de, bir makarna geldiğinde de işte bıçak olan kişi şanssız gözükebiliyor. Ancak şu çok güzel bir kaynak, yani hepsi verilmiş. Bizim duygu, düşünce ve davranış merkezlerinin harmanlanabileceğini, o üçünü de biz kendi potansiyelimizde de taşıyoruz bilgisini aslında kazımış yaradan. Dolayısıyla şunu da ortadan kaldırıyor. Ya ben hayatta işte duyguyla işim olmuyor ve ben duygusal ilişkilerde çok zorlanıyorum gibi diyecek olan birisinin ön yargısıyla şu kırılabiliyor. Bu sende var. Bu potansiyel sende var. Yani duygu da var, davranış da var, eylem de var. Ve zaten psikolojik denge dediğimiz şey bu üçünün ahenkli çalışması. Yani şu demek değil, bana kaşık verildi. Evet, ben bütün hayatı kaşıkla okumaya meyyelim. Her şeyi kaşıkla nasıl hazmederim, kaşıkla nasıl kendime katarımın derdindeyim. Ama diğeri çatalla alabileceklerini çekiyor hayatına. Yani potansiyel olarak çorbayla veya kaşıkla kullanıp hayatına dahil edeceği şeyleri iptal ediyor, görmezden geliyor. Aslında değil. Yani önüne çorba çıktıysa önce kişi aramalı belki de. Yani bir dakika, şu an yapamıyorum deyip panik olmak yerine nelerim var, neyle yapabilirim? Şu an önümdeki çorbayı nasıl hazmedebilirim? Nasıl kendi bünyeme dahil edebilirim? Çünkü önüme gelmiş bir kere. Yani aç mı kalacağım veya oturup bekleyecek miyim? Yerimde mi sayacağım veya öbürüne bakıp vay işte şuna bak ya işte çorbası elinde de kaşığı var. Şanslı adam. Demekle mi yetineceğim? Tamamen kendine döndüren, içine döndüren, iç alemine döndüren ve içerideki o potansiyeli aramaya yönelten bir kaynak aslında. Öyle değil mi?
Evet. Yani aslında Enneagram çok çok şey anlatıyor. Bunlardan bir tanesi dediğinizle alakalı olarak insan sağlıklı boyutta hangi mizaçta olursa olsun o söylediklerinizin hepsini ne mahir hale gelebiliyorsun. Yani kaşığı da, çatalı da, bıçağı da çok iyi kullanabilirsin sağlıklı.
Yerine göre değil mi?
Heh. Standartta evet senin kaşığı kullanmaya bir becerin var ekstradan. Ama diğerlerini de geliştirebilirsin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Enneagramı öğrendikten sonra aa ben tip 7'ymişim. Demek ki zaten o yüzden sıkılıyormuşum. Hani
Hiçbir şey
yapacak bir
yetmiyormuş.
şey yok hani. Yapacak bir şey yok. Tip 7'ymişiz gibi bir durum oluyor. Halbuki bu şu demek oluyor. Yani sen tip 7'sin ama tip 7'nin de her şeyi en iyi şekilde yapabileceği bir versiyonun olabilir. Yani bunu da anlatıyor aslında Enneagram. Orayı es geçiyorlar. Orası biraz işimize geliyor herhalde. Biraz da daha derinlikli bir kısımda kalıyor. Halbuki evet tip 7 de çok güzel derse odaklanabilir, bir şeyler yapabilir. Sıkıldığı anda kendine çözüm üreteceksin o zaman. Yani çözümü de üretebilirsin ve o sıkıldığın noktada sıkılmamaya başarabilirsin. Ya da sıkıldığında da bir şeylere devam edebileceğini kendine gösterebilirsin gibi çok çok boyutlar var. İşte biz biraz böyle işin çok kaymağında, yüzeyinde kalıyoruz. Çok eğlenceli bir şey Enneagram gibi bakıyoruz. Halbuki ya gerçekten
Çok
insana
derin.
çok büyük bir değer katıyor.
Mesela şöyle bakalım, ailedeki gelişime bakalım, çocuk ilişkilerine bakalım, eş ilişkilerine bakalım. Çocuklarla diyelim ki mükemmeliyetçi bir yapıda anne var evde. Çocuk da tip 7 ve hayatın tadı odaklı.
Ay bana gelenler o kadar çok var ki
Genelde bu.
bu şekilde o kadar çok var ki tip bir anne o çocuğu bana getirecek yani çünkü hani bu çocuk bir şeyleri düzgün yapmıyor hocam benim istediğim gibi yapmıyor hocam ama yapması gerekiyor hocam hani sıkıntı
Yani
mesela buradan çıkıyor.
çok derin bir mesaj var orada aslında. Niye böyle bir evlat verildi tip 1'e, mükemmeliyetçi yapıya? Yani neden benim öbür tarafım bana ikram ediliyor ve aynı evin içerisinde beni beraber büyütüyor? Yani oradaki aslında tevhidin manasını yakalayabiliyor olsak ve o tip 7'nin bana katacaklarını kendime alsam, o tip 1'in mükemmeliyetçi, sıkıcı, kısmen kendini yoran yapısını, hayatın tadını eklemlesek ortaya nasıl bir tat çıkar? Yani ayrı hayatlarımız neye döner? Ya da işte sadece tip 7 çocuk değil. Bir de düşünün ki tip 7 ile tip 8 aynı katta. Aynı yerde. İşte ne bileyim tip 4 ile tip 7 aynı yerde. Tip 7 kız olsun, tip 4 erkek olsun diyelim ki anlam arayan daha derinlikli. Tamam bir kanatları vardır ama hadi tip 5 diyelim. Kendi bağımsızlığı, yetkinliği böyle çekecek, kendine özel bir odası olacak, kafasını dinleyecek derken böyle şımarıklıklar yapan bir tip 7. Renk isteyen, eğlence isteyen, işte abisine bulaşan bir kız düşünelim. Şimdi git başından demek yerine senin oradaki o buhranını, o derinlere dalan, işte kendi içinde o kasveti büyüten yapını alabilecek, oradan seni çekip çıkartabilecek bir kanat verilmiş kardeş olarak da. Yani bunu böyle bakabiliyor olsak, bu çocukları hatta çocuk kardeş çatışmalarında, kıskançlıklarında bile kardeşlere ve çocuklara bunların öğretildiğini düşünsenize bir. Yani ya evet kız kardeşimin bana bu yaptıkları bana sinir ediyor beni gibi gelirken bir yandan bir bakacak ki ya hakikaten bir hikmeti varmış. Gerçekten sen olmasaydın benim bu yanımı ehlileştirmem tabiri caizse terbiye etmem kolay olmayacaktı diyebilir noktaya geliriz belki de. İşte ne bileyim eşler arasında da öyle. Diyelim ki bayan çok duygusal, erkek çok akılcı. Bu akılla yürütülen hayatın, duygudan yoksun kalan hayatın, biraz seni duyguya çekmek isteyen kanadına yaklaştıkça aslında her şeyin rengi geliyor, her şeyin tadı geliyor. Biraz da böyle bakabiliyor olsak hakikaten ilişkilerde de belki çok büyük sıçrama yapacağız toplum olarak da. Öyle değil
Evet.
mi?
Yani evliliklerde şöyle bir şey oluyor. Hani enegramı biraz öğrenenler ve evlilik içinde bir düşüncesi varsa, hani bekarız diyelim,
Evet.
evlenmeyi düşünüyoruz.
Seçmek
Enegramı da
istiyor.
öğrenmiyor. Diyorlar ki şimdi ben nasıl, neye göre seçeceğim? Daha böyle bana uygun mizaçlar diye bir şey var mıdır? Gibi, hani daha böyle anlaşan mizaçlar var mıdır diyorlar. Şimdi bu konuda yorum yapılabilir. Aslında çok şey söylenebilir. Uzun da hikaye. Yani şu mizaçlar anlaşır, şunlar anlaşamaz gibi değil de şöyle bakmak lazım. Bazı mizaçların özelliklerini severler. Bazı mizaçların da özelliklerinden daha fazla irite olurlar gibi bir durum olabilir. Bu yorumlanabilir. Ama işin enteresan yanı, hani bizim çok böyle bildiğimiz, çok söylediğimiz bir tabir var evlilikler için. Allah dağına göre kar veriyor deriz mesela. Yani fark ettiğimiz şey şu olur. Hep gerçekten eşler arasında bir zıtlık, bir birbirini tamamlama durumu söz konusu oluyor. Bir taraf daha baskın, bir taraf daha onu idare eden taraf olabiliyor. Bunu çok yüksek oranda görüyoruz. Bu nasıl oluyor o zaman? Ben şey düşünüyorum. Yani insan kimi zaman da şöyle bakıyor karşısındaki insana. Bende eksik olan taraf onda o kadar güçlü ve o kadar güzel ki, o kadar güzel kullanıyor ki. Mesela dediğiniz gibi çok duygusal bir kadının çok mantıklı bir tip 5 erkekten etkilendiğini düşünün. Neden oradan etkileniyor? Çünkü onda eksik yan. Ya ne kadar mantıklı. Mesela bizim böyle bir durumumuz oldu yani şimdi. Ne kadar mantıklı. Yani ben olamıyorum onun kadar mantıklı. İşte bir şey olduğu zaman mantık açısından, objektif bakış açısından, olayları doğru değerlendirme açısından danışabileceğim bir insan. Ne kadar güzel bir beceri falan gibi bakıyorsunuz mesela.
Evet.
İşte bende eksik olan taraf ilk etapta bana çok cazip geliyor. Sonra ama evliliğin içerisinde bu sefer oradaki o zıtlığa çok fazla maruz kaldığımız zaman, bir de hafiften sağlıksız kısımları da gördüğümüz zaman, bu sefer de şöyle bir zıtlık oluyor. İşte mesela bir tip 8 vardı, şey katılımcımız vardı. Eğitimin sonlarına doğru şey yorumları yapmaya başladı. Şimdi 8 olduğunu da öğrendi falan, böyle bir celallendi falan. Dedi ki ya benim eşim de 9, ne yapacağım ben bu 9 eşi, ben çok çekiyorum bu adamdan mesela gibi konuşmalar yapmaya başladı. Eğitimin sonlarında bir serzeniş duymaya başladık. Şimdi orada ben hemen şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki bak nasıl birbirinizi tamamlamışsınız. Şimdi o 8'in baskınlığını başka bir 8'le tamamlayabilir miydik? Mesela o da mümkün olur
Barınamazlar, değil mi?
sağlıklı
Aynı
boyutta.
yerde.
Ama normal şartlarda, standart boyutta 2-8 birbirini yer yani. Çok büyük çatışmayla ilerlerler. Kaçmaz da iki tarafta. Çatışa
Evet.
da çatışa da yaşarlar yani.
Birbirlerini
Bir
yerler
taraf,
yani.
evet, bir taraf 9 olunca ne oluyor? Oraya böyle göğsünde yumuşatma durumu vardı ya. Topu göğsünde yumuşatıyor, alıyor. Tamam sen sinirlisin. Tamam sonra konuşalım. Tamam anladım ben seni falan. Ne yapıyor işte o seni tolere ederek bir şekilde aslında o tamamlıyor zıtlıklar birbirini.
Aynen
Yani eksik olana odaklanıyoruz ama aslında bir yandan da tamamlama durumu da söz konusu. İkisi de bir arada.
öyle.
Hem eksiklikler, hem rahatsız edici şeyler, hem de tamamlayan şeyler oluyor bizim için.
Evet. Kesinlikle öyle bakabilmek zaten büyük bir nevi. Bir açıdan herkesin aslında sınırını da bilmesi gerekiyor. Yani evet ben nereye kadar gidecek? Şimdi en çok gelen sorulardan biri de o. Evet ben işte güç odaklıyım, tip 8'im. Ve ben ortamda hakim olacağım arkadaş diyebiliyor. Evet sen bu mizacını aşikare yaşayacaksın. Bu hani bastırılabilir bir şey değil. Ancak bunun bir itidali var, orta yolu var. Hakikaten dediğiniz gibi sağlıklı, sağlıksız ve orta seviyesi var. Ancak şöyle de bir şey var. Diyelim ki sağlıksız biriyle beraberiz. Ki çoğumuz zaten çok daha aşağıya, sağlıksıza kaymaya meyilliyiz. Genel ortalama açısından söylüyorum. Çünkü hakikaten sağlıklıya gidebilecek de potansiyeliyiz, sağlıksıza kayabilecek de potansiyeliyiz. Bu ikisi de verilmiş. Bizim gayretimizle ve farkındalığımızla sabitleniyor aslında hangi konumu seçtiğimiz. Dolayısıyla biz burada baktığımızda evet sağlıksız bir yapıyla beraberseniz burada yapacağımız şey karşı taraf olarak bir tip 9 olarak diyelim ki bilmeyenler için hani tipleri söylemeyelim ama diyelim ki huzur odaklı bir yapıdaysanız karşınızdaki de çok baskın karakter ve güç odaklı hakim olmak isteyen neredeyse sözünü siz bitirmeden oraya dahil olup sadece kendi sözünün geçmesini isteyen bir yapıdaysa Burada siz kendi mizacınızı yaşamayacak mısınız? Kendiniz hiç olmayacak mısınız meydanda? Hayır. İşte asıl denge bir tip 8'e rağmen, bir baskın karaktere rağmen ben de buradayım diyebilmek. Yani bu çok zor bir meziyet. Çünkü çocukluktan itibaren yaşantıladıklarımıza ne sırf sevilelim diye kendimizden vazgeçeriz. Sırf onay alalım diye varlığımızdan hani tabiri caizse sıyrılıyoruz. Dolayısıyla neyden vazgeçmiş oluyoruz? Kendimizi yaşamaktan vazgeçiyoruz. Ve bu istenen bir durum değil. Yani Allah tip 9'u da görmek ister. O huzur odaklıyı da görecek. Mükemmel yapıdaki odağını da görecek. Gücü de görecek. İşte ne bileyim güveni de görecek. Başarıyı da görecek. Sevgiyi de görecek. Muhabbeti de görecek. Dolayısıyla her biri, herkesin, bütün tiplerin, bütün mizaçların birbirine olan saygısını bilebiliyor olsak. Yani başında dönüp dolaşıp ben hep oraya geliyorum. Saygı, ister sağlıksıza düşelim, sağlıksız bir mizaç yapısına bürünelim, ister hani kendimizi bilmeyelim ama en kötü ailede saygı öğrendiyse kişi, karşısındakinin varlığına saygı, karşıyla ilgili hiçbir farkındalığı yok, bilgisi yok olmasına rağmen yine de ya sen varsın ve seni varlığından dolayı dinliyorum duygusuna kapılmasıyla sağlıklıya meyili daha hızlı olabiliyor kişinin. İşini kolaylaştıran bir şey oluyor. Dolayısıyla hangi mizaç elimizde varsa olsun, yani evlatlar olarak söylüyorum, onu hakikaten en sağlıksıza götürebilecek, imtihanını tabiri caizse zorlaştırabilecek de biziz, yönlendirenler olarak, çevresi olarak. Onun imtihanını kolaylaştırıp hakikaten tekamülünü rahatlatacak, o yolu ona açacak olan da biziz. Dolayısıyla bir anne baba için, eşler için, evlatlarını da tanımak, kendilerini de tanımak, mizacı da bilmek aslında hayatı bilebilmenin ön koşulu gibi geliyor bana.
Evet. Yani özellikle tabii ki kendi insanımız için konuştuğumuz zaman bu iş daha kıymetli oluyor. Bizim insanımız için o kalıplara girme meselesi çok böyle hayati bir mesele ve onu kırmak için enegram da çok bilinmesi gereken, o anlamda çok kıymetli bir bilgi. Onu kırıyor çünkü. Yani ne kadar o tuttuğunu sıkı tutan anne var ya mesela, o artık enegram bilgisinden sonra, ki enegramı gerçek manada öğrendiği anda da hani buna direnmek mümkün değil. Bir, sağlam bir bilgi çünkü. Dolayısıyla onu bırakmak zorunda kalıyor. Yani evet böyle bir şey var, bu çocuğu olduğu gibi kabul ediyorum. Yedi haliyle kabul ediyorum.
Pençesini tabiri caizse çekiyor değil mi üzerinden? Anne.
Evet.
Uğraşmayı evet, bırakıyor. Yani
bu kabullenmeyle bu sefer diyor ki bu çocuğun artısı eksisi ne, ben onu bir düzgün güzel anlayayım, ona göre de davranayım. Olay buna döndüğü anda işte o sağlıklı boyuttaki ilişkilere çok daha kolay geçiş yapabiliyoruz. Bunun çok çok örneklerini yaşıyorum her seferinde. Bazen işte gülümsüyoruz, bazen seviniyoruz, hani gerçekten bizim için çok çok güzel şeyler katıyor. Eğitimlerde ben çok örneklerini görüyorum. Videoları izleyenler bile, yani aslında orada biraz böyle özet bilgiyi, biraz böyle merak uyandırma amaçlı videolar hazırladım. Hani biliyorsunuz YouTube'da görmüşsünüz.
Evet, YouTube'da görmüşsünüz.
Ama onlardan bile insanlar bir farkındalık kazanabiliyor.
Yani tabii ki çok başarılı. Evet,
kendini şey yaptıysa, kendini objektif görebilen bir insansak, sağlıklı boyutta insan içgörüsü yüksektir. Yani eksisini evet, artısını görebilir. Bunu yapabilen bir insan o videoları gördüğü anda aslında şey yapıyor, bir şimşek çakıyor yani. Evet. Orada, şurada ben daha bir varım diyebildiğin bir şey oluyor. Ama bazı insan da hani hiç o bakış açısıyla bakmamış kendisine bugüne kadar. Hangisi daha ağır basıyor bulamıyor falan. Onu çok soruyorlar bana. Hani burada da belki soruları alacağız herhalde. Şu çok önemli. Kendinize zaman tanıyın. Çünkü bu bir bakış açısı ve bunu benimsemek biraz zaman istiyor. Böyle böyle bir durum varmış. Videoları izlersiniz, kitabını okursunuz ve kendinizi bir 3-5 ay tanırsınız. Uzun bir zaman tanımak lazım.
Evet, evet.
Çünkü her olayda içe dönüp bir bakacaksınız. Yani ben burada, benim nefsimin derdi ne? Burada ne istiyor? Ve neden bunu istiyor?
Neyi arıyorum şu hayatta?
Evet. İçe döne döne, gözlemleye gözlemleye aslında o asıl nefsin en ağır basan zaafını buluyorsunuz. Onu bulduktan da işte gerisi
çok açıyorsunuz. Yüzleşiyorsun. Her an sana sırıtıyor, hali geliyor değil mi böyle? Hayır, burada bir nokta var. Kaçılmıyor. Çünkü çok evet, aşikar ve senin kendi kendine gizlediğin birçok şeyin kuyularını tabiri caizse sana sunmuş oluyor. Evet, Özge Hanımcığım, ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Sorular varsa sorulara mı yönelelim?
Sorulardan gidelim. Çünkü aslında çok uzun konuşuyoruz
Evet,
biliyorsunuz. Yani
evet.
bitmez ama
Bitmez,
olsun.
aynen
Sorular bizi yönlendirsin.
öyle. Aynen öyle. Bir soru var şu an. Kitap önerileri var mıdır diyor bir katılımcımız. Birisi de okulda bile başkanlık seçiminde her şeyde bu böyleyken ne yapabiliriz diyor. Yani her şey hani güç odaklıyken herhalde demek istiyor. Herhalde önce kitap önerisiyle başlayalım isterseniz. Şöyle birkaç tane kitapla sonrasında da biraz yatıştıralım. Belki gerçi bu ilk sorulardan bir tanesiydi. Yani ne yapabiliriz peki diyen kişi daha ilk başta sormuştu. Artık herhalde biraz konuşmalarımızla anlamıştır diye tahmin ediyorum
Yani
sorusunun
ben
cevabı.
şöyle bir durum söz konusu. Bu liderlik konusunu söyleyeyim ilk önce. Hani gerçekten o baskın karakterlerin hep o liderlik yolunda gitmesi, yumuşak bir mizaçların da ya sen dur hele hani. Sen dur hele, sen böyle hoş göre göre olmaz. Biraz sert çıkmak lazım. Algısı zaten bu yöneticiliği bu sert mizaçları yönlendirdiğine göre. İnsanlar bilinçlendikçe bu olay kırılacak diye düşünüyorum. Yani ne kadar sağlıklı insanlar, ne kadar sağlıklı insanlardan oluşan bir topluluk olursak o kadar her mizaca saygı gördüğümüz bir ortam olacak. Her mizaçtan yöneticiye de saygı gösterdiğimiz, hani ay bu yumuşak ya bir şey demiyor, yapmasam da olur falan dediğimiz an biz zaten sağlıklı bir insan değiliz. Hani bu kaytarma boyutunda bir şeyimiz varsa, zaafımız, ona da yeniliyorsak zaten o bizim eksiğimiz. Aslında o kişinin yumuşaklığıyla alakalı değil.
Evet, kesinlikle.
O da
Bir
işte dediğim gibi
de
Enneagram'la yavaş yavaş olacak bence,
evet,
inşallah.
inşallah. Bir de şöyle de bir şey var. Ben de onu ekleyeyim. Psikolojik rahatsızlıklarda da şöyle bir durum oluyor. Bir bakıyorsunuz ki kişi hani atakla geliyor, panik atak. Ancak bir bakıyorsunuz ki mizacı aslında panik atak geliştirmeye müsait değil. Ancak öyle bir şaşmış ki bambaşka bir kendilik yaratmış. Dolayısıyla kaydığı yerde bir başka mizacın düşebileceği hastalıklar üzerine gelmiş. Bunu da görebilmek bence psikoloji dünyası için de muazzam bir kaynak, muazzam bir açılım olacak diye düşünüyorum. Çünkü her mizaç, her hastalığa, her rahatsızlığa kapılabilecek bir meyilde değil. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki güven arayan kişi evet panik atağa meyilli olabilir. Çünkü her an bu güveni sağlayamayacak hayatta ve hastalık olarak çok rahat düşebileceği bir nokta. Ama bir bakıyorsunuz ki bambaşka bir yere kayıyor ve kendini çok başka bir şey olduğuna inandırmış. Yaşayış şekilleri, işte çevrenin koşulları vesaire yönlendirmesiyle. Aslında bu uykudan uyanmakla özümüze dönmek ve belki psikolojik rahatsızlıklardan ve bedensel rahatsızlıklardan da iyileşmemize ve onarılmamıza kapı aralayacak diye düşünüyorum. İnşallah.
Evet.
Kitap
Evet, o
önerileri
noktada ufacık bir
bekliyorlar.
şey söyleyeyim. Tamam,
Onu da.
hemen ona geçeceğim.
Tamam.
Şimdi bu rahatsızlıklarımızla alakalı duruma da çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. Yani bunu fark etme ve bunları düzeltme, giderme anlamında mizaç bilmek çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dediğiniz gibi biz aslında uzmanlık eğitimlerinde bu noktadan bahsediyoruz. Yakında da işte Ekim ayında inşallah uzmanlık eğitimimiz olacak. Şimdi orada dediğiniz gibi hangi mizaçlar hangi rahatsızlıklara daha yatkındır? Bunu konuştuğumuz anda zaten orada herkes kişisel boyutta da bir aydınlanma yaşıyor. Ben mesela kendimde şeyi çok gördüm. Tip 2'lerde psikosomatik rahatsızlıklar daha kolay ortaya çıkma potansiyeli var. Yani içe atmaktan. Hani hoş görüyoruz, zannediyoruz ama aslında içimize atıyoruz. Durumundan dolayı psikolojik altyapı kaynaklı rahatsızlıklar. Yani kulaklarım çınlıyordu mesela.
Evet.
Başımın ağrıması veya gidiyorum doktora hiçbir şey yok. Psikolojik kaynaklı yani tip
İşte
2'si
onlarda kesinlikle
diye bir durum
orada
var.
sınır koruyamadığımız için de onları üzerimize alıyoruz.
Evet.
Orada hakikaten sınır öğrenebilmenin, sınırlarımıza riayet edebilmenin ve bunu nasıl koruyabileceğimizin bilgisi de çok önemli Enneagram'ın yanında.
İşte bunun nedenini anladığın zaman bak senin mizacından dolayı bak demek ki sen doğru olan böyle içe atmak zannediyorsun ya da
Evet.
kendini o anda mecbur hissediyorsun ama bak gördün mü yanlış yapıyormuşsunu daha kolay kabul ediyorsun. Yani bu her türlü bilinmesi gereken bir şey ama bunu biz daha kolay anlıyoruz. Kitap önerisine geleyim. Ben her zaman İsmail Acarkan kitaplarını öneriyorum. Yabancı kaynaklarda çok fazla bilgi var. İnternet web sitesi olarak da işte yabancı kaynaklardan çeviriler de daha çok yapılmaya başladı şu anda. Enneagram bilinmeye başladıkça. Ama ben yine de Türk kaynaklarını öneriyorum. Uğur Batı'nın kitabı olabilir, İsmail Acarkan'ın kitabı olabilir. Üçüncü bir isim olarak da ilk üçüncü Türk isim olarak da benim kitabım gelecek inşallah. Ama benimki bir tık daha böyle gençlere yönelik bir çalışma. Daha böyle 15-24 yaş hedef kitlesi olarak yapacağım. Bu işi biraz gençler erken keşfetsinler, bizim çektiklerimizi çekmesinler diye dert ediyorum. İnşallah benim kitabımda biraz farklı bir çalışma olacak. Onu da çıktığı zaman alırlarsa çok memnun olurum tabii ki.
İnşallah, inşallah. Evet, merhaba. Şimdi yeni tanıştım. Önerdiğiniz bir yol haritası nedir diyor. Bu şeyle alakalı. Herhalde. Mizaçla da alakalı, doğru kaynaktan, doğru yönlendirmeyle, doğru bir analiz ve rehberlik eşliğinde bence güzel bir yol alınabilir diye düşünüyorum. Sadece enegram değil tabii ki, etiyatları da olmalı.
Testleri söyleyelim. Çok fazla hem yabancı testler var, hem Türklerde de ürettiğimiz testler var. Testler %100 sonuç vermez. Sizi eğer kendinizi iyi gören bir insansanız size güzel bir fikir verir. Ama kapıyı her zaman açık bırakın. Hani kesin böyle çıktı, ben buyumdur demeyin. Evet. Kendiniz araştırarak karar verirseniz ya da daha hızlı olmak isterseniz danışmanlık alırsanız daha net sonuç alırsınız.
Evet. Danışmanlık olmadan hakikaten çünkü kişi kendini daha henüz bilmiyor ve inandığı şeyi kendi mizacı zannedebiliyor. Diyor ki ben arkadaşlarımda işte birisi bana yamuk yaptırdı tabiri caizse, çok alınmam diye bir madde var diyelim ki. Bunu kendine inandırmış. Halbuki deli gibi içeriden bir acı var. Yani alınganlık var. Ama bunu bastırıyor kişi. Çünkü neden? Alıngan insan zayıf gözüküyor toplumda. Gibi böyle bunları fark edemeyebiliyor kişi. O yüzden bir rehber olursa bu analiz sırasında ve sürecinde çok daha sıhhatli olur diye düşünüyorum ben de. Evet. Tabii ki böyle birçok yorum var. Şöyle söyleyelim, hepsine ortak olsun. Zaman zaman ben de bununla alakalı paylaşımlar yapıyorum. Özgü Hanım da yapıyor. Bunları da takip ederseniz faydalanırsınız, istifade edersiniz inşallah. Yazar isimlerini tekrar söyler misiniz? İsim analizi bambaşka bir konu. Çok derin bir konu. Ve ehlinden alınmalı diye bir yorum ekleyeyim. Geçmiş olalım o konuyu. Yazar isimlerini tekrar söyleyelim, son cümlelerimizi toparlayalım ve vedalaşalım inşallah.
Tamamdır. İsmail Acarkan, Uğur Batı, Enneagram üzerine birden fazla kitabı var İsmail Acarkan'ın. Dolayısıyla çocuğunuza yönelik mi, kendinize yönelik mi, ilişkilere yönelik mi bir kitap istiyorsunuz? Orada seçim sizin. Hani güvenilir kaynak olduğu için hangisini isterseniz seçebilirsiniz diyelim. Ondan sonra genel anlamda Enneagram'ı merak edenlere, artık bir kitabın ötesinde bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyeyim. Yani hani bu iş biraz böyle dediğim gibi çok eğlenceli geliyor, keyif veriyor, işte paylaşımlar yapıyoruz falan, ama hep de şunu belirtme ihtiyacı hissediyorum. O paylaşımlar tamamen böyle bir hasbihal edelim, aa böyle bir durum mu vardı, üzerine konuşalım, ama hani altında çok çok derin bir dünya var. Keşfetmek isterseniz tabii ki kitaplardan ilerleyin, ama ötesinde de bir eğitim almak gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitimler de yaygınlaşacak, çok inanıyorum. İnşallah eğitimlerde, sayfamda, artık farklı yerlerde buluşmak üzere diyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık, kaleminize sağlık. Rabbim güzel, hayırlı hizmetlerimizi arttırsın, istifade edenleri bol eylesin. İnşallah gönüllere dokunmuşuzdur. Bir parça olsun, ferahlık olmuştur diyelim ve sonlandıralım. Ayağınıza sağlık tekrar. Ben buradan herkese muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Bir başka psikodemli sohbetlerde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.